1. Korintoslar 7. bölüm 10. ayetteyiz. 10 ve 11. ayetlerde Elçi Pavlos şöyle diyor. Evli olanlara şunu buyuruyorum. Daha doğrusu Rab buyuruyor. Kadın kocasından ayrılmasın. Ayrılırsa ya kocasız kalsın ya da kocasıyla barışsın. Erkek de karısını boşamasın. Burada bir buyruk görüyoruz. Elçi Pavlos bir buyruk veriyor. Kadının kocasından ayrılmaması ve adamın da karısından ayrılmaması gerektiğini söylüyor. Eğer biri ya da diğeri ayrılacaksa yeniden evlenmemelidir. Şimdi Korintos'ta ortaya çıkan bir sorunu görüyoruz. Pavlos gelip onlara müjdeyi bildirdikten sonra bir ailede erkek İsa Mesih'e iman eder ama kadın etmezdi. Diğer bir ailede Mesih'i kabul eden kadın olurdu ve adam kabul etmezdi. İmanlıların bu durumlarda ne yapmaları gerekiyordu? Böyle durumlarda boşanmaları mı gerekiyordu? Kesinlikle hayır. Tanrı sözü çok açık ve net bir şekilde boşanmaya sadece eşlerden biri zina ederse izin veriyor. Bunun haricinde boşanmaya izin yok. Bunları söylerken bazı durumlar vardı ki bu boşanmayla sonuçlanabilir. Pavlos bunun da farkında. Örneğin eşlerden biri imanlı olan eşle birlikte kalmak istemiyorsa. O zaman yapacak başka bir şey yok. Diğerlerine Rab değil ben şöyle diyorum. Eğer bir kardeşin karısı iman etmemişse ama kendisiyle yaşamaya razıysa kocası onu boşamasın. Bir kadının kocası iman etmemişse ama kendisiyle yaşamaya razıysa karısı onu boşamasın. Çünkü iman etmemiş koca karısının aracılığıyla, iman etmemiş kadın da imanlı kocasının aracılığıyla kutsanır. Aksi halde çocuklarınız kutsanmamış olurdu. Şimdi ise kutsaldırlar diyor 1. Korintoslar 7. bölüm 12-14 ayetler arasında. Diyelim ki birisi iman etmemiş bir adamla ya da iman etmemiş bir kadınla evlidir ve çocukları da vardır. Böyle bir durumda Pavlos birlikte kalıp evliliklerini yürütmeye çalışmaları gerektiğini söylemektedir. Pavlos mümkünse olduğunuz yerde kalın diyor. Hatta çocukları olmasa bile iman eden kişi eşinin iman etmediği için boşanma yoluna gitmesinin hiç de doğru olmadığını belirtiyor Elçi Pavlos. Ancak kişi iman ettiğinde bekarsa o zaman iman etmeyen biriyle evlenmemelidir. İmanlı olan bir eşin iman etmeyen diğer eşe kutsama getirmesi bazen yanlış anlaşılıyor ya da yanlış yorumlanıyor. Bakın evlilik Tanrı tarafından kurulan kutsal bir kurumdur. Eşlerden biri imanlı değilse bu evliliğin kutsallığını hiçe indirmez. Eşlerden biri imanlı değilse bu evliliğin o kutsallığını bozmaz. İmanlı eşin iman etmeyene kurtuluş da getirmesi mümkün değildir. Ama ailede olan bir imanlı eşin o aileye bir ayrıcalık getirdiği kesindir. Evet, imanlı olan eşin o aileye bir ayrıcalık getirmesi kaçınılmazdır. İmanlı ailesi, yuvası ve eşi için dua eder. İmanlının yaşamı, imanlının tutumu, sadakati, dürüstlüğü, itaati iman etmeyen eşin kurtulma olasılığını yükseltir. Bu her iki eş için de geçerlidir. Pavlos yoksa çocuklarınız murdar olurdu diyor. Ama şimdi kutsaldırlar. Bu yine evliliğin kutsallığı kapsamında değerlendirilmelidir. Çocuklar Tanrı tarafından aileye verilen bir berekettir, bir hediyedir. Bu çocuklar da imanlı bir anneye ya da babaya aittirler. Baba tarafından ayrıcalıklara sahip olurlar. Zaten çocukların da belirli bir yaştan sonra kendileri karar vermeleri gerekir. İşte bu karar vermede imanlı anne ya da babanın büyük bir önemi vardır. Onun için uzun süre dua edilmiştir. Yani çocuklar için imanlı olan kişi tarafından yani anne ya da baba tarafından ona dua edilmiştir. Çocuğa gereken ruhsal eğitim vermeye çalışılmıştır. Çocuk Tanrı sözünü duymuştur. İşte bu ayrıcalıklar yoluyla çocuklar da kutsanırlar. İman etmeyen ayrılırsa ayrılsın diyor 1. Korintoslar 7:15'te. Kardeş ya da kız kardeş böyle durumlarda özgürdür. Tanrı sizi barış içerisinde yaşamaya çağırdı. Diyelim ki kişi iman ettiğinde evliydi. Ama şimdi iman etmeyen kişi eşinden ayrılmak istiyor. O zaman bu imanlı kardeş ya da kız kardeş nasıl bir tutum takınmalıdır? Pavlos açık bir şekilde o zaman kardeş ya da kız kardeş özgürdür diyor. Yani iman etmeyen ayrılırsa o zaman durum değişiyor. O zaman imanlı kişi özgür oluyor. Şimdi sorulan soru böyle bir durumda olan biri yeniden evlenebilir mi yoksa evlenemez mi? Yani imansız olan eş ayrılırsa gidip başkasıyla yaşar ya da evlenirse o zaman imanlı olan kişinin yeniden evlenme özgürlüğü var mıdır? Pavlos'un belirli durumlarda buna izin verdiğini düşünüyorum. Günümüzde her iki düşünce içinde sınıflamasal bir kural yapabileceğimizi sanmıyorum. Her durumun kendi şartları içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun imanlılar tarafından bile kolayca kötüye kullandığını da biliyorum. Bazen bir adam ya da kadın eşinden kurtulmaya çalışır ve boşanmak için kutsal kitaba uygun bir durum yaratmak için eşini ayrılmaya zorlar. Bu da tabii ki çok yanlıştır. Dediğim gibi her durum kendi içerisinde değerlendirilmelidir. Özellikle bu durumda olan bir kardeşin kilise ihtiyarlarına konuşması, onların dualarını rica etmesi bence önemlidir. Kişinin kendisi de Rabbin önünde durup onun yönlendirmesini istemelidir. Özellikle de vereceği kararda kesinlikle yüreğinde esenlik, barış olmalıdır. Ey kadın, kocanı kurtarıp kurtaramayacağını nereden biliyorsun? Ey erkek, karını kurtarıp kurtaramayacağını nereden biliyorsun diyor 16. ayette. Bu kadının hedefi olmalıdır. Kurtulmamış kişilerle evli olan ve onları Mesih'e kazanmaya çalışan birçok kadın tanıyorum. Kurtulmamış bir kadınla evli olan bir adamın hedefi de bu olmalıdır. Eşlerini Mesih'e kazandırmak en önem verdikleri şey olmalıdır. Ancak Rab'be verdiğim 40 yıl hizmet içerisinde yüzlerce Tanrı sözüne itaat etmeyen kararlar alındı bekar olan kardeşlerce. Ve hemen hemen hepsi de ne yazık ki hüsranla sonuçlandı. Bir imanlı birden iman etmeyen birini görüyor, ona aşık oluyor. Bir bakmışsınız ki nişanlanmış. Sonra da şu bahaneyi ileri sürüyor kendisine konuşan kardeşlere. O kişi de bir gün iman eder. Hiç unutmam, gençlik yıllarında araba ehliyeti için araba sürüyordum. Ve bir stop levhasına geldim. Her taraf açıktı ve sağı solu çok rahat görebiliyordum. Araba falan yoktu. Ben de yavaş yavaş sürüyordum. Birden hocam sert bir şekilde frene bastı. Şaşırdım. Ne oldu hocam dedim. Önünde nasıl bir levha var diye sordum. Stop dedim. Peki stop ne demek diye sorunca stop dur demektir dedim. Güzel dedi. Peki neden durmuyorsun? Dur demek dur demektir. Bu kadar kesin. Araba olsun ya da olmasın. Dur levhası varsa duracaksın. Şimdi evlilik konusunda da dostum Tanrı'nın olmaz yok dediği kural vardır. Bu kural nedir? İman etmeyenle evlenmeyeceksin. Bu stop, dur kadar kesin ve nettir. Bakın, evlilik bir iki yıl sürecek bir mutluluk yuvası değil. Bir ömür boyu sürecek kutsal bir kurumdur. Bu nedenle merkezde Tanrı'nın oturacağı bir evlilik ancak sağlıklı ve Tanrı'ya yaraşır bir evlilik hayatı olabilir. Bu nedenle Tanrı eğer bazı şeylere hayır, stop diyorsa burada bir hikmet, uzun vadeli bir görüş vardır. Yani Tanrı kişinin uzun vadeli hayatına bakıyor. Ve bunun yani imanlıyla imansızın bir arada yaşayamayacağını söylüyor. Ki dediğim gibi 40 yıl içerisinde ben gerçekten de yüzlerce bu türden evlilikler gördüm. hemen hemen hepsi, yani %98'i 99'u hüsranla sonuçlandı. 1. Korintoslar 7:17. Herkes Rabbin kendisi için belirlemiş olduğu duruma uygun olarak Tanrı'dan aldığı çağrıya göre yaşasın. Bunu bütün inanlı topluluklarına buyuruyorum diyor Elçi Pavlos. Pavlos insanlara içinde bulundukları durumda kalmalarını öğütlüyor. Müjdeyi duyup kabul ettikten sonra eşlerini bırakıp evliliklerini terk etmemeleri gerekiyor. İman etmeyen eş buna izin verirse evli kalmaları gerekmektedir. Bu günümüzdeki soruyu da yanıtlamalıdır. Ne yazık ki boşanmış ve yeniden evlenmiş kişilere Mesih'e iman ettikten sonra ilk eşlerine dönmelerini öğütleyen bazı vaiz ve müjdeciler çıkmıştır. Ben bu tür öğretilere içinde mikrop barındıran öğreti diyorum. Ne olduğunu anladınız mı? Şimdi birisi boşanmış ve gitmiş başka birisiyle evlenmiş. Sonra birisi çıkıyor, yani bir çoban ya da vaiz, diyor ki bu kocandan boşanacaksın, şu anda evli olduğun kocandan boşanacaksın, ilk kocana döneceksin. Ya bu kadar da sapıklık olur mu? Ama ne yazık ki bunlar var. Bunları söylüyorum çünkü bu tür şeyler duyarsanız bunun yanlış olduğunu, dediğim gibi içerisinde mikrop barındıran bir öğreti olduğunu bilmeniz gerekir. Bu tür bir öğütten daha saçma, daha hüzünlü, daha berbat bir şey düşünemediğimi size söyleyeyim. İkinci kocasını ve mutlu iman yuvasını terk edip daha önce boşanmış olduğu ayyaş kocasına dönmesini söyleyen bir müjdecinin öğüdünü dinlediği için akıl hastanesine düşen bir kadın tanıyorum. Yani insanlar ne kadar akılsız, aptal olabiliyorlar. Pavlos'un burada ne söylediğini anlamamız gerekir. Aynı zamanda da şu da vardır. İmanlı aldığı çağrıya göre yaşamalıdır. Bazı kardeşler tanıyorum ki evlenmek istediler ama bir türlü bir eş bulamadılar. Sonunda bunu Rab'den kabul edip ona hizmet etme yoluna gittiler. Biliyor musunuz? Bunu kabul ettikleri andan sonra onların daha fazla esenlikleri, yüreklerinde sevinçleri olduğunu gördüm. Tabii bu herkes için geçerli değil. Evet, genelde normal şartlarda kişiler evlenirler, aile, çoluk çocuk sahibi olurlar. Zaten bu Tanrı'nın da amaçladığıdır. Pavlos konuşmalarına devam ediyor. 1. Korintoslar 7. bölüm 18-20 ayetler arasında. Bir kimse sünnetliyken mi çağrıldı, sünnetsiz olmasın. Bir kimse sünnetsizken mi çağrıldı, sünnet olmasın. Sünnetli olup olmamak önemli değildir. Önemli olan Tanrı'nın buyruklarını yerine getirmektir. Herkes ne durumda çağrıldıysa o durumda kalsın. Paulus şimdi bu ilkenin uygulamasını açıyor. Yaşamdaki diğer ilişkilere de uyuyor. Örneğin iman ettiğinizde sünnet olmuşlara aitseniz Yahudi olmayanlardan olmaya çalışmayın. Eğer Yahudi olmayanlardansanız Yahudi olmaya çalışmayın. Yani iman hayatı bir kalıba girmek, bazı ülkenin adetlerini, kurallarını almak değildir. İman hayatı bir gömlek değiştirmek de değildir. Bazı insanlar tanıyorum ki iman ettiklerinde bazı komplekslere girerler. Kendilerine bir takma ad alırlar. Sonra da birden herhangi bir ulusun vatandaşıymış gibi o ulusun geleneklerini, giyim kuşamlarını benimser ve ortaya çok komik bir görüntü çıkar. Bakın tekrar edeyim. İman herhangi bir dine girmek, bir ulusa katılmak değildir. İman bir gömlek değiştirmek de değildir. İman bir yaşam biçimidir. Tanrı'ya uyan, Tanrı'yı hoşnut eden, kurtuluş güvencesine evet diyen, merkezinde Tanrı olan, bunun sonucu olarak da esenlik, barış olan bir yaşam biçimidir. Ben iman ettiğimde adım Ali'ydi, ben halen aynı Ali'yim. İsa Mesih'e iman eden Ali olarak da kalmalıyım. Sünnet ve sünnetsizlik artık önemli değildir. Şimdi önemli olan Mesih'e itaattir. İsa Mesih'e iman eden kimse hangi ulustan gelirse gelsin onlar iman ile Mesih'e ait olurlar. Onlar artık Mesih'te birdirler ve kardeştirler. Kısacası Mesih'i kabul ettiğinizde hangi durumdaysanız öyle kalmanız gerekir. Mesih'e iman ettikten sonra bir Hristiyan organizasyonuna giren ve sonra da iş hayatını bırakıp tam gün olarak Hristiyan hizmetine girmeyi düşündüklerini söyleyen birçok iş adamı tanıyorum. Dostum, eğer başarılı bir iş adamıysanız Tanrı size o alanda hizmet etme armağanını vermiş olabilir. Sizin işinizi değiştirip oraya buraya gitmenize gerek yoktur. Bir alanda yeteneğiniz varsa onu orada kullanın. Paulus'un devam edip neler söylediğini dinleyelim. Köleyken mi çağrıldın, üzülme. Ama özgür olabilirsen fırsatı kaçırma. Rabbin çağrısını aldığı zaman köle olan kimse şimdi Rabbin özgürüdür. Özgürken çağrılmış olan da Mesih'in kölesidir. 1. Korintoslar 7, 21-22 ayetler. Elçi Paulus'un dönemlerinde köleler ve özgür insanlar vardı. Birisi köleyse ya da birinin hizmetindeyse Tanrı'nın onun efendisinden özgür kalmasını istediğini düşünerek bundan kurtulmaya çalışmaması gerekiyordu. Günümüzde büyük bir kutsal kitap öğretmeni olmaları gerektiği fikrine kapılan bir sürü ev hanımı vardır. Bu işe o kadar dalıyorlar ki ailelerini ihmal ediyorlar. Size okuduğum bir öyküyü anlatayım. Bir gün bir bayan bir vaize gider ve ona Rabbin hizmetine çağrıldığımı hissediyorum der. Bu vaiz bu bayana çok önemli ve yerinde bir soru sorar. Evli misiniz? Kadın evli olduğunu söyler. Kaç çocuğunuz var? 5 çocuğu olduğunu söyler. Vaiz, bu harika der. Tanrı sizi hizmete çağırmış zaten ve size küçük bir cemaat de vermiş. Daha ne istiyorsunuz? Tabii o kölelik dönemlerinde, değerli dostum, İsa Mesih'e iman eden birisi gerçek anlamda Rab'de özgürlüğe kavuşur. Paulus buna parmak basarak, evet, kölelik çok kötü ve korkunç bir şeydir. Tanrı insanları birbirlerine köle olsun diye yaratmadı. Ama insanın günahı insanı bu kadar aşağı düzeylere çekti der. Eğer kişi Mesih'i kabul ettiğinde, ona iman ettiğinde köle ise buna üzülmesin. Bunu kendisine dert edinmesin diyor. Çünkü asıl kölelik ona buna değil, şeytana ve günahadır. İsa o imanlıyı şeytanın ve günahın köleliğinden özgür etmiştir. Bunu görüp anlaması ve sevinmesi gerekir diyor. Mesih'e iman eden kim olursa olsun kardeşim, o Rab'de özgürdür. Mesih'e iman eden her bir can artık Rab'be aittir. İşte harika olan da budur. 1. Korintoslular 7:23'te Elçi Pavlos, bir bedel karşılığı satın alındınız, insanlara köle olmayın der. İsa'ya iman eden İsa'ya aittir. Bizler artık insanlara, mala, mülke, günaha ya da herhangi bir şeye köle değiliz. Çünkü sahibimiz, kurtarıcımız İsa Mesih'tir. İsa Mesih'in kanıyla %100 kurtulduk. Şimdi asla birine köle olmayalım. Acaba bu bir çelişki mi? Gelin bunu size bir örnekle açıklamaya çalışayım. Tanıdığım bir bayan geceleri bir birahanede garsonluk yapıyordu. Sonra İsa Mesih'e iman etti bu bayan. Bir gün bana şöyle dedi: Ali amca, ben bu birahanede geceleri çalışmam acaba doğru mudur? Çünkü bu onu rahatsız etmeye başlamıştı. Ben de kendisine dua etmesini, kendisinin buna karar vermesini söyledim. Yine bana Ali amca, senin düşüncen nedir diye sorunca ben de bırakman iyi olur dedim. Ama şunu da ekledim: ben söylediğim için değil, kendin bunu bırakmak istediğinde bunu bırak. Birkaç hafta sonra bana telefon edip o işi bıraktığını, başka bir iş bulduğunu söyledi sevinçle. Ben de çok sevindim buna. Hem bu kız kardeş hem de her birimiz bir bedel karşılığında satın alındık. Hiçbir şey bizi tutsak etmemeli. Hatta işimiz gücümüz bile. Kardeşler, herkes ne durumda çağrıldıysa Tanrı önünde o durumda kalsın diyor 24. ayet. Önemli olan da zaten budur. Birisi İsa Mesih'e iman edince her ne yaparsa yapsın, nerede olursa olsun Tanrı'yla ilişkisinde özgür olduğu sürece olduğu konumda kalmalıdır. Tanrı önünde o durumda kalsın diyor. Eğer durumu Tanrı'nın hayatında ilk yere sahip olmasına izin vermiyorsa, o zaman durumunu değiştirmesi gerekir.